Ayrım 5.
Yönetici burada keser ve şöyle der: oyunumuz burada bitiyor. Fakat köyümüzün olayları o kadar çok ki, onun için her eğlentimizde size köyümüzden sahneler göstereceğiz. Hepiniz merak edersiniz değil mi? Öküzün sırtından bir çift çarıklık gön çalan Hasaf'ın kör oğlan ne kadar gün giydi? Dayaktan sonra kaç gün hasta yattı? Kulaksız tarlayı aldıktan sonra öğretmen işe nasıl el koydu? Toprak yasasının çıktığını halka nasıl duyurdu? Kulaksız toprak yasasının çıktığını duyunca ne hallere girdi? Öğretmen işlerini yürütebiliyor mu? Muhtarı doğru yola getirmek için nasıl uğraştı? Muhtar seçiminde köylüler nasıl uyanık davrandılar ve iyi bir muhtar seçtiler? Gelecek oyunlarımızda bütün bunları göreceksiniz. O zaman çıkan Köy Enstitüleri dergisinde de yayımlanan bu oyun, bitmez bir dizinin başlangıcı olduğu kadar toprak dağıtımı ve seçim gibi konulara ağırlık vermesi açısından 50 yıl sonra bile güncel. Köy Enstitülerinde Eğitim. Zaman köy enstitüleri gerçeğini güçlendirdi. Öteki deyimle sel gitti, kum kaldı. Yıllardır ileri geri edebiyatı mı yapılmadı, yolu yöntemi mi tartışılmadı? Kapatılmalarına mı yanılmadı, yeniden açılmaları için mi uğraşılmadı? Şimdi bütün bunları bir yana bırakarak köy enstitülerinin açılış nedenlerinden tutup verimlerini kısaca gözden geçirmek ve kapanış nedenlerine de değinmek istiyoruz. Kaynağımız 40 yılın sayı ve ruh olarak getirdiği birikimlerdir. Ereğimiz de sözü çok edilmiş ve edilecek olan bu kuruluşları gerçek yüzleriyle yeni kuşaklara ansıtmak, güncel olayların yanlış ve tek yanlı abartılması sonunda bir anlamda olumsuz biçimde etkilenmiş kamuoyuna, sel gidip kum kaldıktan sonra bir kez daha gerçeği yansıtmaktır. Kuruluş nedenleri. Yurdun öz sahibi ve gerçek efendisi denilen köylünün gerçekten kurtarılması ve karşısında hakiki vaziyetin alınması için Atatürk, eğitim işlerini yürütmek ve çözümlemekle yükümlü olanlara kesin buyruklarda bulunuyordu. Yeni Türk harflerinin kabulü ve millet mekteplerinin açılmasından sonra çeşitli yönleriyle köylü sorunlarının çözümlenmesi gerekiyordu. İlk önce de eğitim işini ele almalıydı. Çünkü yetişkin insan olmadan hiçbir şey çözümlenemiyor, verim sağlanamıyordu. Bir okuma yazma atılımı gerekliydi, bir eğitim ve öğretim atılımı gerekliydi. Bunun da değişik yöntemler ve değişik bir ruhla yürütülmesi gerekliydi. 1935'lerde nüfusun %80'i köylüydü ve bu kitle tümden bilgisizdi. Yalnız okuma yazmada değil, inanış, sağlık ve üretim yönünden de çağ dışı koşullar içindeydi. İhmal edilmişti. Atatürk'ün bu konuya eğilmesiyle sorumlular da işi kökten ve ciddi olarak ele aldılar. Komisyonlar kurularak Anadolu köy gerçeği yerinde görüldü ve incelendi. Bu incelemeler değerlendirilerek ne yapılması gerektiği üstüne sonuçlar çıkarıldı. Köy eğitimi alanında daha önce yapılan işler, hazırlanan raporlar da gözden geçirildi. Batıdan kopya edilen yöntem ve kurumların bizim gerçeklerimizi değiştiremeyeceği gerçeği de bu arada kabul edildi. Bu yüzden kendimize özgü kurumlar yaratmak için girişimler başladı. Durum şuydu 1935'te. Toplam nüfusun %80'i köylerde yaşamakta, bunların ancak %14'ü sözüm ona okuma yazma bilmektedir. Öğrenim çağında 1.920.000 köylü çocuğu vardır, bunun ancak 347.071'i okul bulabilmektedir. 40.000 köyden 35.067'sinde okul yoktur. İlk öğretimi %100 gerçekleştirmeye girişirken köy nüfuslarını da göz önünde bulundurmak gerektiğinden durum şudur. 16.000 köyün nüfusu 150-400 arasındadır. 8.000 köyün nüfusu da 400'den çoktur. O sırada kentlerde çalışan öğretmen sayısı 8.099, köylerde çalışanlarsa 6.859'dur. Öğrenim sorunu kentlerde %75 çözümlenmiş, köylerde %15. Hemen 38.000 öğretmen gerekli köyler için. İlk atılım 1936'da çıkarılan 3.238 sayılı yasayla başlamış ve 2 tane köy öğretmen okulu ve eğitmen kursu açılmıştır. Bu sayı 1940'da 14'e çıkmış ve aynı yıl 17 Nisan'da çıkarılan 3.803 sayılı yasayla adları da köy enstitüleri olmuştur. Sonradan bu sayı 21'e yükselmiştir. Köy enstitülerinin ilkeleri 1936'da İlköğretim Genel Müdürü Hakkı Tonguç ile Bakan Saffet Arıkan'ın birlikte hazırlayıp Kültür Bakanlığı dergisinde yayımladıkları şu ana ilkelere dayanarak saptanmıştır. Öğretmen okullarına verilecek karakter 1. Öğretmen adaylarına verilecek bilgi hep genel ve geçer eğitsel esaslara dayanmalıdır. 2. Meslek dersleri adayları iş ve prodüksiyon okulu denilen ve pratik bilgi ilkesi güden yeni anlamdaki ilkokulun yöntemlerini egemen kılacak şekilde olmalıdır. 3. Yarının öğretmen adayları köy hayatını her yönüyle ilgilendirebilecek koşullar içinde yetişmelidirler. 4. Öğretmen adayları tarımsal ve sanayi ile ilgili bütün prodüksiyon şekillerine teorik ve pratik bakımlardan egemen olabilecek duruma getirilmelidir. Bunlar ve bunlara benzer ilkeler köy enstitüleri resmen kurulurken yasal olarak saptanmıştır. Köy öğretmeni ve köye yarayan öteki mesleklerin erbabını yetiştirmek üzere ziraat işlerine elverişli arazisi bulunan yerlerde kurulmuşlar ve öğretmenlerle birlikte köye gerekli sağlık memuru, köy ebesi, köy teknisyenleri yetiştirmişlerdir. Köy enstitülerini gerçek anlamda öğretmenleri ve öğrencileri kurmuştur. Köy okullarının ve enstitülerinin örgütlenme yasası olan 4274 sayılı yasanın 10. maddesiyle de köy enstitüsü çıkışlı öğretmenlerin yalnız alfabe okutan öğretmen olmaktan çıkmaları sağlanmış, köyün her yönden eğiticisi ve rehberi olmuşlardır. Nitekim bu yasanın mecliste görüşülmesi sırasında en çok bu madde üstünde tartışılmıştır. Burada yadırganan ama köy enstitülerindeki ve köy okullarındaki eğitimin oturtulmak istendiği ana ilke ise iş eğitimi ilkesidir. Mecliste işçi mi yetiştiriyoruz diye bunun için bağırmışlardır o zaman. Buna karşın sorunu benimsemiş bir saylav da Diyarbakır Saylavı Zeki Mesut Alsan şunları söylemiştir 4274 sayılı yasanın görüşülmesi sırasında. İş esasına ve iş disiplinine dayalı terbiye ve tahsil sisteminin tabii kendi hayat şartları gözünde tutulmak şartıyla şehirli çocuklarına da uygulanmasını temenni etmekten kendimi alamam. Bu devirde terbiye ve tahsil kavramı eski basitliğini kaybetmiştir. Bu bakımdan okumak yazmak bir gaye değildir. Okuyup yazma nihayet bir vasıtadır. Eskiden olduğu gibi kendisiyle yetinilecek bir gaye değildir ve hatta kanaatime göre bir memleket içinde okur yazar işsizlerin, idealsizlerin çoğalması o memleketin toplumsal düzenini, ahlaki düzenini bozması bakımından zararlıdır bile. Bu sebepten bu tahsil sisteminin diğer okullarımıza da yayılmasının zorunlu olduğu kanaatindeyim. Dipnot, Köy Enstitüleri Teşkilat Kanunu Müzakereleri sayfa 188-189. Eğitim yöntemleri. Köy enstitülerinde uygulanan eğitim yöntem ve ilkeleri yaşamın gereğine ve doğal koşullara uygun olarak düzenlenip uygulanmıştır. Bunları şöyle sıralamak mümkündür. 1. Çevreye uygunluk. Önemli olan yaşanılan yerdeki yaşam koşullarının öğretmenin gideceği köydeki koşullara benzemesi ve öğrencinin her iki çevreyi de bilinçli olarak tanımasıydı. 2. Doğaya uygunluk ilkesi. Öğrenciyi yıldıracak, işten ve çalışmaktan bezdirecek iş ve ödev verilmemesi esastı. 3. Kendi kendini yönetim. Enstitülerin günlük yaşamında türlü nöbetler yanında, derslik, işlik ve tarım alanlarında, yapım işlerinde her öğrenci nöbetleşe görevlendirildi. Başkan ve nöbetçi öğrenciler çalışma zamanlarına ilişkin işlerden sorumlu tutuldu. Bu ilkenin uygulanması, demokratik düzenle yönetilen bir toplumun okullarında ödevlerini, haklarını ve sorumluluklarını bilen vatandaşların yetiştirilmesi açısından da büyük anlam taşır. 4. İş içinde ve kendi kendine çalışma. Köy enstitülerinde el ve kafa birliğine, tensel ve tinsel güçlerin birbirini destekleyerek birlikte gelişmesine önem verildi. Bu kurumlarda bunun içindir ki, İş ve kendi kendine çalışma yöntemlerinin taşıdığı anlamlar ayrı ayrı değil, ders ve işin, işlenen konunun yapısına göre aynı zamanda uygulandı. Enstitülerin kuruluşları hazırladıkları her türlü iş ve çalışma koşulları bu iki yöntemin el ele vererek uygulanmasını sağlayacak düzendedir. Yetiştirme erekleri. Köy enstitüleri, yaşamı boyunca köylerin eğitim yoluyla uyandırılması ve canlandırılması yolunda çalışacak öğretmenleri ve köye göre yetişmiş, çeşitli yönlerden köye yararlı olacak öteki mesleklerin ustalarını yetiştirmek için şu ilkelere göre öğrenci yetiştirmeye çalışıyorlardı. 1. Kentlerin dışında kuruluş. Tarım ve iş alanlarında yetiştirilmeleri gereken öğrenciler her şeyden önce tarıma elverişli alanlarda yetiştirilebilirlerdi. Bu yüzden ekim, üretim ve bunlarla ilgili araçların yapım ve kullanımları kent dışında kurulmalarını gerektiren başlıca nedenlerdi. 2. Köye göre yetişme. Köy yaşantısında ve köylü içinde etkili olabilecek öğretmen ve öteki meslek ustalarının görev alacakları köylerin koşullarına göre, yani toprağı işlemeyi, traktör kullanmayı, yol köprü yapmayı, kireç yakmayı, tuğla pişirmeyi, ağaç yetiştirmeyi, peynir yapmayı, hayvan bakımını bilmesi, kızlarınsa biçki dikiş ve dokuma işlerini öğrenmelerini sağlayacak şekilde yetişmeleri gerekiyordu. 3. Köyden alıp köye verme. Çünkü başka kaynaktan alınanların köylerde başarı gösteremeyecekleri biliniyordu. 4. Yaparak ve yaparken öğrenme. İş eğitimi ilkesi bunu gerektiriyordu. Doğadan yararlanmak, doğa ile savaşarak mümkün oluyordu. Köy sorunlarını çözme ve ilk öğretimi gerçekleştirme savaşçısı, kulağa üflenen laflarla, yani klasik ders dinleme yöntemiyle yetiştirilemezdi. Üretimi erek olarak alan, gerçek iş içinde iş yoluyla eğitimdir bu. Bu, eğitimin tek yoludur. Günümüzde de sürdürülen, zihin yormaktan başka bir sonuç vermeyen, uygulanmayan, güce dönüşmeyen bilgiler verici eğitime paydos denmişti. 5. Demokratik eğitim. Köy enstitülerinin her biri gerçekten bir köyü andırırlardı kuruluş olarak. Öğrenciler, öğretmenler, usta öğreticiler, öğretmen aileleri, konuklar. Her enstitüde 1000'den fazla öğrenci bulunduğunu düşünün. 3-5 bin dönümlük araziye yayılmış bu köyün temizlik işlerinden tutun, yemek, yapı, tarla, koyun gütme, sulama işleri vardı baştan aşkın. Bu işler topluca alınan kararlarla yürütülürdü. Hafta sonlarında bu çalışmalarla ilgili olarak kıyasıya tartışmalar yapılırdı. En küçük bir yolsuzluğun gözden kaçmasını önleyen aşağıdan yukarıya bir denetim düzeni. Demokratik eğitim ve kendi kendini yönetmeden dolayı disiplin kurulları işsizdi. 20 bin öğrencinin barındığı köy enstitülerinin disiplin işleri incelense, bu kurumlardaki olay sayısının bir lisenin bir yıllık disiplin kurulu kararları kadar bile olmadığı görülecektir. 6. İmece. Halk arasında yaşayan imece geleneği, enstitülerde bir eğitim yöntemi durumuna getirildi. Enstitülerin kesimine giren köylere, köy okulu, çamaşırlık ve benzeri işlerin yapımı için ekipler yollandığı gibi, enstitüler birbirine de ekipler yolluyorlardı. Bu gidiş gelişlerde, yurdun çeşitli bölgelerinin gezilmesi olanağı da yaratılıyor, öğrenme kaynaşma pekişiyordu. 7. Okumaya ve genel kültüre yöneltme. Günlük yaşam ve çalışma. Köy enstitülerinde günlük yaşam, halk kampanasının alaşafakta vurmasıyla başlardı. Soğukta, sıcakta, kışta, yazda hep aynıydı. Yataklıklarda canlanma, alanlarda kaynaşma, derken halaya ve türküye dönüşürdü. Mandolin ve akordeon sesleri karşı tepeleri çınlatmaya, 1000 kişiden oluşan bir halka hey heylerle birlikte tek bir ayak, tek bir kol gibi halay çekmeye çoktan başlamıştır. Ruhun ve bedenin gerçek eğitimi olan bu coşkulu sürede Sivas ağırlamasından tutun Tavas kırmasına kadar aklınıza gelebilecek ne kadar oyun varsa harman dalısıyla, bengisiyle oynanırdı. Sonra büyük alanda toplanılır, iş ve ders yerlerine gidiş başlardı. Bu alandan dersliklere, işliklere, tarım alanlarına, taş ve tuğla ocaklarına, yapı yerlerine yollanırdı öğrenciler. İş yerleri uzak olanlar marş söyleyerek uygun adımla başlardı yürüyüşe. Birden enstitünün her yanında ve türlü işlerde arılar gibi çalışma başlardı. Dersliklerde ya da açık havada ders yapanların deney ve incelemeleri, tartışmaları. Başka bir yerde yapılan müzik dersi ve kulağa gelen mandolin, akordiyon sesleri. Demircilik, dülgerlik, biçki dikiş işliklerindeki çalışmalar. Yeni yapılan bir yapıda duyulan rende, keser, çekiş sesleri birbirini kovalar. Ötede kazma, kürek, balyoz ve kaldıraçlarıyla taş ocağında çalışanlar. Toprağı sulayanlar, fidanları temizleyenler, danaları, kuzuları güdenler. Bulgur kaynatan süt sağanlar, at arabası ya da kamyonlarla taş, kum, kireç taşıyanlar. Motor, hızar gibi makinelerin başında çalışan öğrenci kümeleri. 4 saatlik yorucu, umutlu ve verimli gerçek bir çalışmadan sonra öğle yemeği, sonra sabahki gibi sürer ders ve iş yerlerindeki çalışmalar. Akşama dinlenme ve yemek sonunda 2 saat okuma. Geceleyin yataklıklarda ve alanlarda nöbetçiler. Derin, tatlı, hak edilmiş ve yarının düşleriyle dolu uyku sürmektedir. Hafta sonlarında serbest konuşma, tartışma ve ortak okuma saatleri vardı. Bu saatlerde daha çok okulun düzeni, yöneticilerin ve yönetime katılan öğrencilerin eleştirileri yapılır, aksaklıkların giderilmesi istenirdi. Enstitüler robot yetiştiren kurumlar olmadıklarından tartışmalar korkusuz, çıkarsız ve tatlı geçerdi. Çünkü gerçekten eğitimci yetiştirmek istiyordu bu kurumlar. Topluluk önünde müdürüne, "Siz bize ilkelerden söz ettiniz. Örneğin, özel izinler kaldırılmıştır," dediniz. "Oysa bu hafta iki arkadaş köylerine gitti. Bunların gitmelerini gerektiren neden var mı?" diyebiliyordu. "Makarnalar böcekli çıkıyor, çıkmasın." Ya da "Hamam iyi ısınmıyor," diyerek aksaklıkları ortaya koyuyorlardı. "Coğrafya derslerinden yeterince yararlanamıyoruz. Yeni araçlar alınsın," diyeninden tutun da "Filmleri rahat seyredemiyoruz, bir salon yapalım," diyene kadar akla gelen gelmeyen her türlü istek ve eleştiri yapılıyordu bu akşamlarda. Kabaktan, pırasadan bıktık demek, yöneticileri hem de 2. Dünya Savaşı içinde yeni yiyecek çeşitleri bulmaya yöneltirdi ama öğrenciye kızmaya asla. Çünkü orada yaşayanlar bir aileydi. Aynı erekte birleşmiş, bencillikten kurtulmuş bir aile. Bazı akşamlar ya da sabahlar edebiyat saatleri vardı. Bu saatlerde yeni çıkan kitap ve dergiler tanıtılır, gerekirse o dergi ve kitaplardan seçme öyküler, yazılar okunurdu. Yeni çevrilip basılan klasiklerin harıl harıl okunduğu yerlerdi enstitüler. Haftada en az bir gece de eğlence yapılırdı. Şarkılar, şiirler, orta oyunları. Hem de öğrencilerin yazdığı şiirler ve yine onların köyden getirip yeni bir biçim verdikleri orta oyunları. Gogol'ün müfettişine varıncaya dek seçme eserler de bu arada oynanıyordu doğallıkla. Çeşitli bölgelerden gelen öğrenciler kendi çevrelerinin halay ve türküleriyle birlikte orta oyunlarını da başka bölgelerden gelenlere sunmuş, öğretmiş oluyordu. Bu serbest konuşma, okuma ve eğlencelerin başlı başına bir eğitim türü olduğunu söyleyen eski bir köy enstitüsü müdürü şöyle demektedir. Saç tıraşları, diş bakımları, vaktinde yatıp kalkmalar, derse devam, küfürler, kız erkek ilişkileri, giyim kuşamlar, selam sabahlar, törenler, bayramlar, münazaralar, müsamereler. Usta gelen her oluşum düzene girip yontuluyordu ve onun için derim ki köy enstitüleri, benim onlara verdiğimden çoğunu bana vermiştir. Pulurköy Enstitüsü Müdürü Aydın Arıkök'ün dediği gibi, biz oralarda çalışmasaydık, çalışanlarla çalışmayanları ayırt edemezdik. Dipnot: Safa Güner, Köy Enstitüleri Hatıraları, sayfa 147. Tam kişilik. Köy enstitüsünden çıkan öğretmenler, köy muhtarından, bucak müdüründen tutun da valisi ve bakanı tarafından yadırganmışlar yıllar boyu. Çünkü bu öğretmenler yurdumuzda alışılmayan bir yöntemle yetiştirildikleri için alışılmamış biçimde gözlere çarpıyor ve yadırganıyorlardı. Asıl yadırganması gereken onların karşısındakilerdi ama ne yazık ki azınlıktaydılar ve yeniydiler. Zaten olağanla olağan dışının sınırı azlık çoklukla çizilir. Köy enstitülerindeki öğretmen, öğrenci, usta öğretici ilişkileri kişiliği zedeleyici ve not yüzünden kişilikten ödün verme durumuna düşmemiştir. Kaynaşma hep birlikte ileriye, ama kişiliğe saygı, kişilik sahibi insanlar yetiştirme kuralına dayalı olarak. Bunun içindir ki İlköğretim Genel Müdürü Tonguç'un imzasıyla 3-1-1945 tarihinde öğrencilerin defterlerine yazdırılıp göz önünde tutulmaları sağlanmak koşuluyla 6 maddedeki bir genelge gelmiştir. Tüm köy enstitüsü öğrencilerinin cep defterlerine yazdırılan bu genelgeyi aşağıya alıyorum. 1. Köy enstitülerinde her türlü yapım, ziraat, sanat, idare işleri ile öğretmen ve öğrencileri ilgilendiren resmi işler nöbetle öğretmen ve öğrenciler tarafından görülür. Nöbette bulunmayanlara bu işlerin gördürülmesi, öğrencilerin öğretmen ya da usta öğreticilerin özel işlerinde çalıştırılmaları yasaktır. Kendi işini kendi göremeyecek derecede kimsesizlerin işleri de nöbette bulunan arkadaşları tarafından yapılır. 2. Derse ve göreve geç gelmek, öğretmenliğe yakışmayacak labali hareketlere girişmek, sarhoş olmak, kumar oynamak gibi öğrencilere kötü örnek olabilecek hareketlerde bulunmak, öğrencileri dövmek, onlara hakaret etmek yasaktır. 3. Yemek listesine alınan öğretmenler hakları olan yemeği öğrencilerle birlikte enstitüde yemeye mecburdur. Özel evlere ya da odalara yemek götürmek yasaktır. Yatalak hastalar müstesna. 4. Enstitü işleri en az 15 günde bir bütün öğretmen ve öğrenciler bir araya gelerek konuşulur ve bu konuşmalarda olanaklar, bakanlıktan verilen yönergeler göz önünde tutularak verilen kararlara uygun olarak yürütülür. Enstitülerde en az 15 günde bir eğlenti düzenlenir. Bu eğlentilere öğrencilerin ve öğretmenlerin katılması şarttır. 5. İş bölümüne göre türlü işlere dağılacak öğrenci kümelerine yapacakları işin önemi, yurda, ulusa, onların kişiliklerinde sağlayacağı yararları anlatılarak iş gördürülür. Öğrencilere angarya şeklinde anlamı bilinmeyen işleri gördürmeye bu kurumlarda asla yer verilmeyecektir. Bir enstitüde işlerin soysuzlaştığı görülürse bundan birinci derecede öğretmenler sorumlu tutulacaklardır. Her çocuk öğretim programında saptanan şekillere göre kültür, tarım ve sanat çalışmalarına mutlaka katılacaktır. Belli çocukları yalnız terzilikte, şoför yardımcılığı, davar çobanlığı, tuğlacılık gibi belli işlerde uzun süre çalıştırmak yasaktır. 6. Şartlar ne olursa olsun, mevsim hangi mevsim bulunursa bulunsun, öğrencilere her gün serbest okuma yaptırılacak ve onlara kitap okuma alışkanlığı mutlak surette kazandırılacaktır. İH Tonguç dipnot, o zamanki cep defterimden. Şunu da eklemeliyim. Aradan yıllar geçip de Tonguç İlköğretim Genel Müdürlüğü'nden ayrıldıktan sonra bu genelgeyle ilgili olarak hakkında soruşturma açılır.